Ayrım 11.
Evlenme olasılığını hiç tartışmadılar. Düşünülemeyecek kadar uzak bir hayaldi bu. Karısı Catherine'den kurtulabilse bile hiçbir kurul evlenmelerini onaylamazdı. "Karın nasıl biriydi?" diye sordu Julia. "Yeni konuştaki iyi düşünce dolu sözcüğünü bilir misin? İşte öyle biriydi. Bağnaz aklından tek bir kötü düşünce geçmeyen biri." "Bu sözcüğü bilmiyordum ama betimlediğin insan türünü çok iyi tanırım." Ona evlilik hayatını anlatmaya başladı ama Julia öykünün püf noktalarını çok iyi biliyor gibiydi. Sanki görmüş ya da hissetmiş gibi ona dokunur dokunmaz Catherine'ın vücudunun kas katı kesildiğini ve kolları onu sımsıkı kavramışken aynı zamanda onu tüm gücüyle ittiğini anlattı. Julia ile bu tür konuları konuşmaktan çekinmiyordu. Catherine artık acı bir anından çok tatsız bir geçmiş haline gelmişti. "Eğer tek bir şey olmasaydı onunla yaşamaya katlanabilirdim," dedi ve her hafta Catherine'ın onu yaşamak zorunda bıraktığı o duygusuz ufak törenden söz etti. Bu olaydan nefret ediyordu ama yapmadan da edemiyordu. Ne at takmıştı onu biliyor musun? Hayatta tahmin edemezsin. "Partiye karşı görevimiz," dedi Julia hemen. "Nasıl bildin?" "Ben de okula gittim canım. 16 yaşın üstündekiler için ayda bir kez konuşma yapılırdı. Gençlik örgütlerinde de. Yıllarca insanın içine işlerler bunu. Çoğu zaman da işe yarar. Ama yine de bilinmez elbette. İnsanlar ikiyüzlüdürler." Konunun derinine indiler. Julia'da her şey cinselliğe dayanıyordu. O zaman çok zekice sözler çıkıyordu ağzından. Winston'ın tersine partinin cinsel tutuculuğunun gerisindeki nedenleri bulup çıkarabiliyordu. Cinsel içgüdüler yalnızca partinin denetimi dışında bir dünya yarattıkları için değil, baskılandıklarında bir tür isteriye neden oldukları için yok edilmek isteniyorlardı. Bu psikolojik sapma savaş tutkusuna ya da baştakilere tapınmaya yöneltilebileceği için isteniyordu. Julia bunu şöyle açıklıyordu. "Aşk yaparken enerji harcıyorsun. Sonra kendini huzurlu hissediyorsun ve her şey sana vız geliyor. İşte kendini böyle hissetmene dayanamıyorlar. Her zaman enerjiyle dolup taşmanı istiyorlar. Tüm geçit törenleri, tüm bağırıp çağırmalar, bayrak sallamalar hep kokuşmuş cinsellik. Mutlu olsan büyük birader 3 yıllık kalkınma planları, 2 dakikalık nefret ve öteki saçmalıklar için coşkulanmana gerek kalır mı?" "Doğru söylüyor," diye düşündü Winston. İffet ve siyasal bağnazlık arasında doğrudan bir bağlantı vardı. Bir içgüdüyü bastırmadan ve bu yolla onu etken güç haline dönüştürmeden partinin üyelerinden beklediği korku, nefret, körü körüne inanç nasıl istenilen düzeyde tutulabilirdi? Cinsel güdüler parti için tehlikeliydi ve parti bu güdüleri kendi yararına kullanıyordu. Aynı oyunu analık içgüdüsü için de kullanıyorlardı. Aileyi ortadan kaldırmak olanaksızdı. Bu nedenle anne ve babaların eskisi gibi çocuklarına düşkün olmaları sağlanıyordu. Bir yandan da çocuklar sistematik bir biçimde anne ve babalarına karşı yetiştiriliyorlar, çocuklara onların her şeyini gözetleyip ihbar etmeleri öğretiliyordu. Aile, düşünce polisinin bir uzantısı olmuştu. Bu kurum herkesin gece gündüz kendisini yakından tanıyan casuslar tarafından çevrili olmasını sağlayan bir araçtı. Elinde olmaksızın Catherine'i hatırladı. Eğer düşüncelerindeki aykırılığı sezebilecek kadar akıllı olsaydı Catherine mutlaka onu düşünce polisine ihbar ederdi. Kendisine Catherine'i hatırlatan gerçek neden havanın sıcaklığı olmuştu. 11 yıl önce gene böyle bir sıcak öğleden sonra olanları, daha doğrusu olamayanları Julia'ya anlatmaya başladı. Evlendikten 3-4 ay sonraydı. Kent civarında yapılan bir toplu gezintide yollarını yitirmişlerdi. Ötekilerden birkaç dakika geride kaldıkları halde yanlış bir yola sapmışlar ve kendilerini eski bir kireç taşı ocağının önünde bulmuşlardı. Dibinde kayalar olan 15-20 metrelik bir yerdi burası. Çevrede yolu sorabilecek kimse de yoktu. Kaybolduklarının farkına varan Catherine telaşlanmıştı. Gürültücü kalabalıktan bir an bile uzaklaşmak onun gözünde bir suçtu. Hemen geldikleri yoldan geri dönüp öteki yolu aramak istiyordu. Winston'ın gözüne aşağıdaki kaya çatlaklarında yetişen hiç görmediği bir çiçek ilişti. Catherine'ı gelip görmesi için çağırdı. "Catherine, şu çiçeklere bak, diptekilere, şu iki renkliyi görüyor musun?" Catherine bakmak için döndü ve yardan aşağı sarktı. Winston onun biraz gerisinde duruyor, düşmesin diye sıkıca belinden tutuyordu. İşte tam o sırada ne kadar yalnız olduklarını fark etti. Çevrede tek bir canlı yoktu. Ne bir tek yaprak kıpırdıyor ne de bir kuş ötüyordu. Böyle bir yerde mikrofon olması olasılığı çok azdı. Mikrofon olsa bile yalnızca sesleri alırdı. Öğleden sonrasının en sıcak ve dingin saatleriydi. Güneş Winston'ı kavuruyor, yüzünden terler akıyordu. Birden düşündü ki, "Neden itmedin onu?" diye sordu Julia. "Ben olsam iterdim." "Evet canım, iterdim. Ben de o zaman şu andaki kişi olsaydım ben de iterdim. Belki de itmezdim, pek emin değilim. Yapmadığın için pişman mısın? Evet, pişmanım. Tozlu döşemede yan yana oturuyorlardı. Winston Julia'yı kendisine doğru çekti. Julia başını omzuna yaslamıştı. Saçlarının güzel kokusu güvercin pisliklerinin kokusunu bastırıyordu. Çok genç diye düşündü Winston. Hala hayattan bir şeyler bekliyor ve ayak bağı olan bir insanı kayalıklardan aşağı itmenin aslında hiçbir şeyi çözümlemediğini henüz anlamıyor. Aslında hiçbir şey değişmezdi dedi. O halde niye pişmansın? Olumluyu olumsuza yeğlerim de ondan. Oynadığımız bu oyunda kazanmak söz konusu değil. Ama bazı yenilgiler ötekilerden daha iyidir. Hepsi bu. Julia aynı şekilde düşünmediğini belirtmek için omuzlarını silkti. Winston bu tür şeyler söylediğinde hep karşı çıkardı. Bir doğa yasası olarak bireyin sürekli yenik düştüğünü kabullenmek istemiyordu. Bir yandan kendisinin de fark edildiğini, er geç düşünce polisi tarafından ele geçirileceğini ve kendisini öldüreceklerini biliyordu. Ama öte yandan da insanın istediği biçimde içinde yaşamayı sürdürebileceği gizli bir dünya yaratabileceğine inanıyordu. Gerekli olanlar şans, kurnazlık ve yüreklilikti. Mutluluk diye bir şey olmadığını, zaferin ancak gelecekte kazanılabileceğini ve buna ancak onlar öldükten çok sonra ulaşılabileceğini, partiye karşı savaş ilan ettiği andan itibaren insanın kendisini ölü bilmesi gerektiğini anlamıyordu. Bizler ölüyüz, dedi Winston. Henüz değil, dedi Julia. Fiziksel olarak değiliz ama 6 ay, 1 yıl, belki 5 yıl dayanabiliriz. Ben ölümden korkuyorum. Sen daha gençsin ve ölümden benden daha çok korkuyor olmalısın. Elimizden geldiğince ölümümüzü geciktirmeye çalışabiliriz ama sonuç değişmez. İnsanlar insan olarak kaldıkça ölmek ve yaşamak bir noktada birleşirler. Saçma. Hangisini yeğlersin? Benimle yatmayı mı yoksa iskeletimle yatmayı mı? Yaşamaktan hoşnut değil misin? Hissetmekten değil misin? İşte bu benim. Bu benim elim, bu benim bacağım. Gerçeğim, somutum, canlıyım. Bu hoşuna gitmiyor mu? Evet, gidiyor. Öyleyse ölümden söz etmekten vazgeç. Şimdi dinle beni canım. Bir dahaki buluşmamızı kararlaştırmamız gerekiyor. Ormandaki o yerimize gidebiliriz. Uzun bir ara verdik nasıl olsa. Ama bu kez oraya giderken farklı bir yol izlemeliyiz. Ben hepsini tasarladım. Yine trene bineceksin ama bak çizeyim de gör. Her zamanki pratikliğiyle güvercin yuvasından bir dal çekerek tozların üzerinde bir harita çizmeye başladı. 4. Winston, Bay Charrington'ın dükkanının üzerindeki dağınık odayı gözden geçiriyordu. Pencerenin yanındaki büyük karyola eski yorgan ve battaniyelerle örtülmüştü. Şöminenin üzerinde eski model bir saat vardı, çalışıyordu. Köşedeki masanın üzerinde önceki gelişinde almış olduğu cam küre duruyor, karanlıkta ışıldıyordu. Şöminenin önünde Bay Charrington'ın getirmiş olduğu bir gaz sobası, bir tencere ve iki fincan duruyordu. Winston sobayı yaktı ve kaynaması için su dolu tencereyi üzerine yerleştirdi. İçinde zafer kahvesi olan bir zarf ve sakarin tabletleri getirmişti yanında. Saat 17.20'yi gösteriyordu. Aslında 19.20 olmuştu. Julia saat 19.30'da gelecekti. Çılgınlık bu, çılgınlık diyordu içinden. Bilinçli, istemli intihar demek olan bir çılgınlık. Parti üyelerinin işleyebilecekleri tüm suçlar arasında en az gizlenebilecek olanı buydu. İlk olarak cam küreyi aldığı zaman kafasında silik bir düşünce olarak belirmişti. Bay Charrington odayı kiraya verirken hiçbir güçlük çıkarmamıştı. Eline geçecek fazladan birkaç kuruş onu hoşnut etmeye yetmişti. Winston'ın odayı bir aşk serüveni için kiralamak istediğini öğrenince bile şaşırmamıştı. Gözlerini uzaklara dikip sanki görünmez bir hal almıştı. Özel hayat demişti, çok değerli bir şeydir. Herkes yalnız kalabileceği bir yer ister zaman zaman. Böyle bir yer bulduklarında da bunu bilen başkalarının ağızlarını sıkı tutmaları basit bir nezaket kuralıdır. Hatta ortadan kayboluyormuş gibi bir tutumla evin iki kapısı olduğunu, arkada yan sokağa açılan avludaki kapıdan da girebileceklerini eklemişti. Pencerenin altında biri şarkı söylemekteydi. Winston kalın perdelerin arasından kendisini göstermeden dışarı baktı. İri yarı, kolları güneşten kararmış, ıslak bir önlük takmış olan bir kadın çamaşır teknesiyle çamaşır ipi arasında gidip geliyor, çocuk bezi asıyor ve ağzı mandallarla dolu olmadığı zaman da güçlü ve kalın bir sesle şarkı söylüyordu. Tepedeki haziran güneşinin ışıkları avluyu dolduruyordu. O umutsuz bir düştü, Nisan güneşi gibi gelip geçti ama tüm düşlerimi yıktı, kalbimi çaldı gitti. Bu ezgi birkaç haftadır Londra'nın dilinden düşmüyordu. Müzik bölümünün bir şubesi tarafından proleterler için hazırlanan ve hepsi de birbirinin aynı olan bir yığın şarkıdan bir tanesiydi bu. Şarkının sözleri insan eli değmeksizin güftekar adı verilen bir makine tarafından yazılıyordu. Ama kadının söyleyişi şarkıyı güzelleştirmişti sanki. Kadının şarkısını ayakkabıların taşlarda çıkardığı sesi, sokaktaki çocukların bağırışlarını, uzaklardaki trafik uğultusunu duymasına karşın oda sessizmiş gibiydi. Çünkü odada tele ekran yoktu. Çılgınlık bu, çılgınlık, çılgınlık diye düşündü yeniden. Yakalanmadan önce buraya ancak birkaç hafta süresince gelebilirlerdi. Gerçekten kendilerine ait kapalı ve yakın bir yerlerinin olması ikisi için de dayanılmaz bir istekti. Kilise kulesindeki buluşmalarından sonra uzun bir süre bir araya gelememişlerdi. Nefret haftasının yaklaşması nedeniyle iş saatleri birdenbire çoğalmıştı. Başlamasına henüz bir ay kalmasına karşın gerektirdiği hazırlıklar herkesin sırtına fazladan iş yüklemişti. Sonunda ikisi de aynı gün öğleden sonra izin alabilmişler ve ormandaki açıklığa gitmeyi kararlaştırmışlardı. Bir önceki gece kısa bir süre için caddede görüştüler. Kalabalığa karışıp yürümeye başladılar. Wilson her zaman olduğu gibi Julia'ya bakamamıştı bile. Ama göz ucuyla şöyle bir baktığında yüzünün her zamankinden soluk olduğunu gördü. Julia güvenlikte olduğunu hissedince konuştu. Suya düştü. Yarından söz ediyorum. Ne? Yarın öğleden sonra gelemiyorum. Neden ama? Bildiğin nedenle. Bu sefer erken başladı. Bir an için iyice öfkelendi. Tanıdığı bir ay süresince ona karşı duyduğu isteğin biçimi değişmişti. Başlarda gerçek cinsel istek yoktu içinde. İlk sevişmeleri kararlı bir eylemdi. Ama ikinci başkaydı. Saçının kokusu, ağzının tadı, cildinin dokusu Winston'ın içine işlemişti. Her yanını kuşatmıştı. Julia onun için yalnız istediği değil, aynı zamanda hakkı olduğunu düşündüğü fiziksel bir gereksinim olmuştu. Gelemeyeceğini söylediği zaman Winston kendisini aldatılmış hissetti. Ama o sırada kalabalık onları birbirlerine doğru itince elleri birleşti. Julia onun parmak uçlarını sıktı çabucak. İstek değil şefkat belirtiyordu bu. Winston insan bir kadınla yaşasa bu olay hep yinelenecektir diye düşündü. Ve Julia'ya karşı şimdiye dek hissetmediği bir şefkat duydu. Julia ile 10 yıldır evli olmuş olmalarını istedi. Onunla caddelerde şimdi yapmış oldukları gibi dolaşsınlar ve ev içinde öteberi alsınlar istedi. En çok istediği de cinsel ilişkide bulunmak zorunluluğu duymadan birlikte olabilecekleri bir yerlerinin olmasıydı. O sırada değil ama ertesi gün Bay Charrington'a odasını kiralamak düşüncesi geldi aklına. Bunu Julia'ya anlattığında o da hemen onayladı. İkisi de bunun çılgınlık olduğunu biliyorlardı. Sanki bilerek, isteyerek mezara doğru yaklaşmaktaydılar. Karoların kenarında otururken yeniden Sevgi Bakanlığı'nın bodrumlarını düşündü. Bu dehşet nasıl da insanın bilincinde gidip gelmekteydi. Orada gelecekte duruyordu. 99'un arkasından yüzün gelmesi kadar kesindi. Kendilerinin de gidecekleri yer orasıydı. Bundan kaçmaları olanaksızdı. Belki biraz sakınımlı olmakla olayı geciktirebilirlerdi. Ama bunu bile bile sonlarını yaklaştırıyorlardı. Bu sırada merdivenlerden hızla ilerleyen ayak sesleri duyuldu ve Julia içeri daldı. Bakanlıkta zaman zaman gördüğü kaba çuval bezinden bir alet çantası taşımaktaydı. Winston onu kollarına almaya çalıştı ama o çabucak kurtuldu. Elinde hala o çanta vardı. "Yarım saniye izin ver," dedi. "Getirdiklerimi göstereyim. O pis Zafer kahvesinden mi getirdin? Biliyordum zaten. Kaldır at hepsini. Ona gerek yok artık. Bak şuraya." Dizlerinin üstüne çöküp çantasını açtı. Üst yanındaki birkaç aleti çıkardı. Onların altında düzgün bir paket duruyordu. Winston'a ilk uzattığı ağır kum gibi bir şeyle doluydu. "Sakın şeker olmasın bu?" diye sordu Winston. "Gerçek şeker elbette. Sakarin değil. İşte bu da bir somun ekmek. Beyaz cinsten. O korkunç siyah şeyden değil. Bir kavanozda reçel. Bir şişe de süt. Ama asıl övüncüm bu. Etrafını bezle sarmak zorunda kaldım. Çünkü..." Söylemesine gerek yoktu. Koku şimdiden odayı doldurmuştu. Çocukluk günlerini hatırlatan olağanüstü sıcacık bir koku. "Kahve," diye mırıldandı. "Gerçek kahve. Bu iç parti üyelerinin kahvesi. Tam bir kilo var burada. Bunları nasıl ele geçirdin? Hepsi iç parti malları. O domuzların elinde olmayan şey yok. Elbette uşaklar, garsonlar onlardan tırtıklıyorlar. Bak, küçük bir pakette çay aldım." Winston yanına çömelerek paketi köşesinden yırttı. "Gerçek çay, böğürtlen yaprakları değil. Son zamanlarda ortalıkta epey var. Galiba Hindistan'a ele geçirdiler," dedi kayıtsızca. "Ama dinle canım. Bana biraz sırtını dönmeni istiyorum. Şimdi git yatağın öbür ucuna otur. Pencereye çok yaklaşma ama. Ben söyleyinceye dek arkanı dönme." Winston dalgın dalgın muslin perdeden dışarı bakmaya başladı. Aşağıdaki kadın hala tekneyle ip arasında gidip gelmekteydi. Ağzından iki mandal daha çıkardı ve şarkısını sürdürdü. "Zaman her şeyi alıp götürüyor diyorlar. Unutabilirsin diyorlar. Ama yılların gerisinde gözyaşları ve gülücükler hala gönlümü hoplatıyorlar. Şarkıyı çok iyi bildiği belliydi. Sesi yaz havasının tatlılığıyla inip çıkıyordu. Bir tür melankolik mutlulukla doluydu. Haziran havaları son bulmasa, çamaşırlar tükenmese, orada binlerce yıl boyunca çocuk bezi asıp saçma sapan şarkılar söyleyerek mutlu yaşayacakmış gibiydi kadın. Şimdiye kadar hiçbir parti üyesinin yalnız başına içinden gelerek şarkı söylediğini duymamıştı. Böyle bir şey kendi kendine konuşmak kadar tehlikeli olabilirdi. Belki de insanların ancak açlık sınırlarına yaklaştıkları zamanlarda söyleyecek şarkıları oluyordu. "Şimdi dönebilirsin," dedi Julia. Arkasını döndüğünde bir an onu tanıyamadı. Onu çırılçıplak göreceğini sanmıştı. Ama çıplak değildi. Uğradığı değişiklik bundan da şaşırtıcıydı. Yüzünü boyamıştı. Proleterler semtinde bir dükkana girip makyaj malzemesi almış olmalıydı. Dudakları kıpkırmızı olmuştu. Yanakları allanmış, burnu pudralanmıştı. Gözlerinin altına bile onları daha parlak yapan bir şey sürmüştü. Pek ustaca boyanmamıştı ama Winston da bu işlerden pek anlamazdı zaten. Parti üyesi bir kadını yüzü boyalı olarak daha önce ne görmüş ne de düşlemişti. Julia'nın görünüşündeki farkı çok belirgindi. Uygun yerlere koyduğu birkaç renk onu daha da güzelleştirmiş, bunun ötesinde daha da dişileştirmişti. Kısa saçları, oğlansı tulumu bu etkiyi daha da artırıyordu. Onu kollarına aldığında burnuna yapay bir menekşe kokusu çarptı. Bodrum katındaki bir mutfağın alacakaranlığını ve bir kadının dişsiz ağzını hatırladı. Onun kullandığı kokuyla aynıydı bu. Ama önemi yoktu. Parfüm de ha? Evet canım, parfüm de. Gelecek sefere ne yapacağım biliyor musun? Bir yerlerden bir elbise bulup bu pis pantolonun yerine onu giyeceğim. İpek çoraplar ve yüksek topuklu ayakkabılarla dolaşacağım. Ve bu odada bir kadın olacağım. Bir parti yoldaşı değil. Giysilerini çıkartıp koca maun karyolaya tırmandılar. Winston onun yanında ilk kez tümden soyunuyordu. Şimdiye kadar beyaz ve çelimsiz bedeninden, baldırındaki varis damarlarından ve ayak bileğindeki lekeden utanmıştı. Karyolanın büyüklüğü ve yaylanması ikisini de şaşkına çevirmişti. Julia, içi tahta korusu doludur kuşkusuz, dedi. Ama olsun. Artık ancak proleter evlerinde iki kişilik karyolara rastlanıyordu. Winston çocukken buna benzer karyolalarda uyumuştu ama Julia için tamamen yeniydi. Biraz sonra ikisi de uykuya daldılar. Winston uyandığı zaman saat 9'u gösteriyordu. Kıpırdamaya cesaret edemedi çünkü kolu Julia'nın başının altındaydı. Yüzündeki boyanın büyük bölümü Winston'ın yüzüne ve yastığa bulaşmış olmasına karşın elmacık kemiklerindeki bir parça kırmızılık güzelliğini ortaya çıkarmaya yetiyordu. Batan güneşin son ışıkları yatağın kenarına vurmuş, suyun fokur fokur kaynadığı ocağı aydınlatmıştı. Avludaki kadın artık şarkı söylemiyordu ama sokaktaki çocuk sesleri hala duyulmaktaydı. Eskiden bir kadınla bir erkeğin akşam serinliğinde çırılçıplak yan yana uzanmaları, istedikleri zaman sevişmeleri, istedikleri zaman söyleşmeleri, yataktan kalkmak için bir zorunluluk duymamaları, orada rahatça uzanıp dışarıdan gelen sesleri dinlemeleri olağan şeyler miydi acaba diye düşündü. Böyle bir zaman olamazdı. Julia uyandı, gözlerini ovuşturdu, dirseği üzerinde doğrularak ocağa baktı. Suyun yarısı buharlaşmış dedi. Kalkıp kahveyi hazırlayayım, bir saatimiz var. Dairende ışıkları ne zaman söndürüyorlar? 23.30'da. Yurtta 23'te söndürürler. Ama oraya daha önce varmalıyım. Çünkü hey defol buradan pis hayvan. Ansızın yataktan doğruldu. Yerden bir ayakkabı alıp o sabah 2 dakikalık nefret sırasında Goldstein'a sözlüğü fırlatışını hatırlatan erkeksi bir hareketle odanın köşesine savurdu. Winston şaşırmıştı. Ne oluyor diye sordu. Bir fare duvarın dibindeki delikten başını çıkarmıştı. Vuramadım ama iyice korkuttum sanırım. Fare mi? Bu odada mı? Julia umursamaz bir tavırla yeniden yatarken ''Yalnız bu oda değil, her yer fareyle dolu. Bizim yurttaki mutfakta bile var. Londra'nın bazı kesimleri fareden geçilmiyor. Çocuklara saldırdıklarını biliyor musun?'' ''Evet öyle. Bazı yerlerde kadınlar bebeklerini 2 dakika bile yalnız bırakamıyorlar. Bunu yapanlar büyük kahverengi olanları. En iğrenç şey bu hayvanların...'' ''Yeter'' dedi Winston. Gözlerini sımsıkı kapamıştı. ''Canım sarardın. Ne oldu? İçini mi bulandırdım?'' ''Yeryüzünün en iğrenç yaratığı fare.'' Julia ona sımsıkı sarıldı. Bedeninin sıcaklığıyla ona cesaret vermek ister gibi kolları ve bacaklarıyla sardı. Winston gözlerini hemen açamadı. Birkaç saniye süreyle sık sık gördüğü kabusu yeniden yaşamıştı. Hep aynı şeydi. Kapkaranlık bir duvarın önünde duruyordu ve duvarın öte yanında görmeye dayanamayacağı bir şey vardı. Düşünün kendisine bıraktığı duygu kendi kendisini aldattığıydı. Çünkü orada ne olduğunu biliyordu. Beyninin bir parçasını söküp alır gibi öldürücü bir çabayla bunu açığa çıkarabilirdi. Ama her zaman onun ne olduğunu bulamadan uyanırdı. İşte Julia'nın susturduğu, onun sözünü ettiği şöyle bir bağlantısı vardı bu düşün. Özür dilerim dedi. Geçti bile. Fareleri sevmem. Hepsi bu. Üzülme canım, onlardan kurtuluruz. Ayrılmadan önce deliği tıkarım. Bir dahaki gelişimizde de alçı getirir, iyice sağlamlaştırırım. Şimdiden o kapıldığı korkunun şiddeti azalmıştı. Kendisinden biraz utanarak yatakta doğruldu. Julia kalkmış, tulumunu giymiş, kahveyi hazırlamıştı. Çıkan koku o kadar keskin ve bayıltıcıydı ki kimse duyup kuşkulanmasın diye pencereyi kapattılar. Yıllardır sakalin kullandığı için unuttuğu şekerli kahvenin ipeksi kıvamı çok güzel geldi. Julia bir eli cebinde, öteki elinde reçelli ekmeği, odanın içinde dolaşıp eşyaları inceliyordu. Kitaplık, eski koltuk, saat. Cam küreyi aydınlıkta incelemek için karyolanın yanına geldi. Winston camın yumuşak, yağmur damlasına benzer görüntüsünden her zamanki gibi büyülenerek onu Julia'nın elinden aldı. ''Nedir bu acaba?'' diye sordu Julia. ''Bir şey değildir herhalde. Yani bir işlevi olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden seviyorum onu. Değiştirmeyi unuttukları bir tarih parçası. Eğer insan okuyabilse, 100 yıl öncesinden bir bildiri.'' Julia karşı duvardaki resmi gösterdi. ''Yüzyıllık var mıdır dersin?'' ''Daha da eskidir. Belki 200 yıllık. Hiçbir şeyin yaşı saptanamıyor artık.'' Julia incelemek için yaklaştı. ''Fare burnunu buradan çıkarmıştı.'' dedi. Resmin altındaki deliği göstererek. ''Neresi burası? Hiç yabancı gelmiyor.'' Bir kilise ya da eskiden öyleymiş. Adı St. Clement değilmiş. Bay Charrington'ın ona öğrettiği dizeler yeniden canlandı belleğinde. Yarı üzgün bir sesle ekledi. Portakal der, limon der St. Clement'in çanları. Julia bıraktığı yerden sürdürünce çok şaşırdı. Bana 3 fertink borcum var der St. Martin'in çanları. Ne zaman ödüyorsun der Old Bailey'nin çanları. Sonrasını hatırlamıyorum ama şöyle bitiyor. Seni yatırmaya bir mum geliyor. Başını kesmeye cellat geliyor. Bir bütünün yarımlarıydılar.